HDI Sigorta spor gündemini sunar.
Selam podcast dinle dostlarım ve de HDI Sigorta. Galatasaray'da şimdiye kadar görülmemiş bir kaos yaşanıyor. Yıllardır kötü yönetilen ve gırtlağa kadar borca batan, ligde düşme hattına kadar inen Galatasaray'da çok yorucu bir mali genel kurul yapıldı. 25 yıldır süren aile içi huzursuzluk sonunda su yüzüne çıktı. Camia içindeki örf adet erozyonu, koltuk sevdasına dayalı menfaat yarışı, üyeler arasındaki sevgisizlik, parasızlık ve de Fatih Terim etkisi Galatasaray'ı sıradanlaştırdı. O eski saygın topluluk yerini yavaş yavaş ülke profiline bıraktı. Geliyorum diyen felaket rüzgarları sonunda genel kurulda da esti ve Galatasaray sen ben kavgasıyla 3. başkanını da ibrasızlığa kurban etti. Bu konuşmamda 2 gün süren aslında son 30 yılın kavga ortamını içinde barındıran 2021 yılı Mali Genel Kurulu'nda yaşananların perde arkasını anlatacağım. Bu arada en önemli konu da açıklığa kavuşmalı. Galatasaray kavga ortamına sürükleyen genel kurul yapısı da tek tek incelenmeli ve üyelerin nasıl seçildiği açıklanmalı. 139 Galatasaray Liseli masum gencimizin kulüp üyeliği üzerinde fırtına kopartılacağına, genel kurula katılanlar arasında kürsüye gelip konuşan ve ortalığı birbirine katanların üyelik formlarında kimlerin imzasının bulunduğu açıklanmalı. Kimdir sonlarda konuşan ve kongreyi birbirine sokan agresif sözlerin sahibi Enes Olgun? Onun üyelik formunda kimlerin imzaları vardır? Kavga büyüktür. Müsebbipleri kimlerdir? Biline ki Galatasaray'da kendisine para karşılığı hizmet verenlerden çok daha büyüktür. Ancak üzülerek de ifade ediyorum ki dünya markası Galatasaray'da artık o eski saygın, bilge, sportif kültürü yansıtan Galatasaray değildir. Yazık, çok yazık. Galatasaray'ın bir anca toparlanması şarttır. Bu seçim son seçimdir. 3A devreye girmelidir. Akıl, adalet, asalet. Evet, 26 Mart 2022 tarihli kongrede neler oldu? Kongre neden basına kapatıldı? Oylama gecikince 1000 kişi salondan erken ayrıldı ve oylamaya katılmadı. Bu planlı bir geciktirilme miydi? Konuşmalar bu kadar uzamasaydı Burak Elmas ibra edilir miydi? Başkan Burak Elmas da kaostan kurtulmak için ibra edilmemek mi istemişti acaba? İbra edilmeyen Başkan Burak Elmas, kadınlara karşı sapkın tavırlar sergileyen Işıtan Gün'ü neden yönetiminden atamamıştı? Başkan Elmas, Köksal Ünlü ve Rezan Epözdemir'i neden yönetimine almış? Bu iki yönetici neden istifa etmişti? Sicil Kurulu eski başkanları arasındaki çekişmede Başkan Elmas neden taraf olmuştu? Al sicil başkanının kellesini, seni ibra edelim pazarlığı olmuş muydu? Elmas Terim birlikleri 6 ayda nasıl bitmişti? Elmas Terim ayrılığı anlaşmalı bir veda mıydı? Kongrede sonlardaki provokasyon ve şimdiye kadar yaşanmamış kabadayı aksiyonların organizatörü kimdi? Kongreyi doğrudan etkileyen Fatih Terim'in kulüpten uzaklaştırılması olayının nedenleri niçin açıklanmadı? Fatih Terim neden kongrede yoktu? Divan Başkanı Metin Aslan'ın Osman Tamburacı'ya tavrı nedendi? Metin Aslan da ibrasızlığın bir parçası mıydı? Seçim kararından sonra Domenech Torrent giderse takım düşer mi? Fatih Terim Galatasaray'a başkan olacak mı? Bu paylaşımımı dikkatle dinleyenler Galatasaray'da neler yaşanıyor anlayabilirler. Evet, Galatasaray'ın sürüklendiği kaosun içinden bir seçim kararı daha çıktı. 30 Nisan'da seçim var. Seçime kimler girecek, kim avantajlı, hepsini anlatacağım. Lütfen sonuna kadar sabrediniz. Galatasaray Spor Kulübü Mali Genel Kurulu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kongre alışılmışın dışında 2 gün sürdü. Başkan Mustafa Cengiz ve Burak Elmas döneminin bir arada yapıldığı kongre, 26 Mart 2021 Cumartesi günü saat 10'da başladı. Pazar gününün ilk ışıklarına kadar 22 saat sürdü. Oylamanın sonucu sabah saat 8'de alındı. Kulüp üyeleri helak oldu. 60 kişiye yakın konuşmacının Galatasaray'ın tanımı olan fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şekilde düşüncelerini ifade etmeleri gerekirken ne yazık ki kongre niteliğinden saptırıldı. Divan Başkanı Metin Aslan müdahale edilmesi gereken çoğu yerde suskun kaldı. Amacını aşan taraflı davranışlara neden müdahale edemedi? Konuşmalara hiç kısıtlama getirilmemesi manidardı. Bu yaşıma geldim, bu kadar çok konuşmacıya şahit olmadım. Kongre başlarken 6 ülkesi civarında bir katılım olduğu söylendi. Sonraları divan başkanlığından katılımın 2413 kişi olduğu bildirildi. 12 saat süren konuşmalar gece yarısı bitti. Uzayan konuşmalardan yorulan en az 1000 kişinin salonu terk etmesiyle oylamaya ancak 1385 civarı kişi katıldı. Bu sonuç doğrudan bir kongre marifetiydi. Kongre ne kadar uzarsa bezen, sağduyu sahipleri gider, ibrasızlık için örgütlenenlere avantaj sağlanmış olur. Divan Başkanı Metin Aslan'ın basiretsiz yönetimi bu sonu hazırladı. Konuşmalar 5 dakika ile kısıtlanmalıydı. Çünkü iki ayrı dönem yönetimin aklanması bir güne sığdırılmıştı. İki yönetim de sorunluydu. Sonuçta önceki başkan müteveffa Mustafa Cengiz yönetiminin pandemi yüzünden ertelenmiş mali genel kurulları ile olağanüstü Haziran seçimlerinden sonra göreve gelen Burak Elmas yönetiminin 31-12-2021'e kadarki 6 aylık sürecinin değerlendirmesi yapıldı. Mustafa Cengiz yönetimi mali ve idari olarak ibra edilirken Burak Elmas yönetimi mali olarak 80 oy farkla ibra edilirken idari yönden 235 oy farkla ibra edilmedi. Kongreyi terk edenler olmasa ibrasızlık da olmazdı. Demek plan tuttu. Ya da Başkan Burak Elmas ibra olmayarak kaçmak istedi. Başkan Burak Elmas ibrasızlık sonrası kürsüye gelerek tüzük gereği seçim kararı alacaklarını ifade etti ve aldı. Gazeteciler salona neden alınmadı? Kongre salonuna medyanın alınmaması kararı batıya açılan pencerenin devamı bir kulübe yakışmayacak nitelikteydi. Zaten Galatasaray TV kongreyi naklen veriyordu. Basının kongre salonuna alınmaması nedendi? Galatasaray camiası neden korkuyordu? Kararın alınmasını kim istemişti? Kimler istemişti? Şu da çok iyi bilinirdi ki her zaman medyaya haber sızdıranlar yöneticilerdi. İster medyayı salona alın, ister almayın. Yöneticiler zaten telefon diplomasisiyle haberleri yayıyorlardı. Bu kez onlar gazetecileri kongre salonuna almadılar. Salonda hem kulüp üyesi hem de gazeteci olanlar vardı. Ben de çıktım kürsüye sordum. Ben hem kulüp üyesiyim hem gazeteciyim. Söyleyin bana, ben içeride miyim dışarıda mı? Salondan çıt çıkmadı. Orada gazeteci olup da aynı zamanda kulüp üyesi birçok kişi daha vardı. Onlar maalesef pişkin pişkin otururlarken gazetecilik mesleğimin onuru ve kararı protesto etmek için salonu terk ettim. Ancak camianın büyüklerinin ve kardeşlerimin ısrarları üzerine üyelik sorumluluğumu yerine getirmek ve konuşma yapmak için öğleden sonraki oturumda salona girdim ve konuştum. Kongre bu kadar uzun sürüp sabahın 8'inde bitmeseydi sonuç nasıl tecelli eder? Kongrelerde sürenin uzaması bir taktik plandır. Sağduyu sahibi yaşlı üyeler bezip gider, kongreye yönetimi devirmek için gelen hazırlıklı kişiler de sabırla bekler ve amacına ulaşır. Bu ezelden beri uygulanan bir taktiktir ve son derece sağlıksızdır. Kongreye katılıp dayanamayıp giden 1000 kişi kalsaydı İbrasızlık 235 oy ile olur muydu? 235 oy farkı çok azdır. Evet, katılım çok olsaydı yönetim ibra edilirdi. Kongrenin bu kadar uzun sürmesinin sebebi konuşmalara sınırlama getirilmemesiydi. Divan Başkanı Metin Aslan'ın bu konuda önerge beklemeden genel kurulu uyarması ve süreyi 5 dakika ile sınırlama için çaba göstermesi gerekir. Başkan Burak Elmas da bu kaostan kurtulmak için ibra edilmemek istedi mi acaba? Olabilir. Yolun bittiğini gören Burak Elmas kaçmak istemiş olabilir. Çünkü başkan kongre boyunca her eleştiriden sonra kürsüye gelerek kararlarında inatla hazırını tahrik etti. Oysa yönetim kurulu sabırla eleştirileri dinler, notlar alır, sonunda kürsüye gelerek eleştirileri cevaplardı. Böyle yapılmadı. Divan kurulunun müsamahasıyla başkan ve diğer yöneticiler her seferinde kürsüye çıkarak zamanı uzattılar. Sağduyu sahibi Galatasaraylılar ibrasızlığa mani olurlar mıydı? Belki ama ne yazık ki Galatasaray sağduyusunu yitirdi. Koltuk savaşında ibrasızlık kader oldu. Sen git yerine ben geleceğim mantığı tehlikeli boyutlara ulaştı. Galatasaray adına çok hem de çok üzgünüm. Mali kongre neden toplu halde salonda yapılır? Amaç nedir? Kongrenin selameti açısından bu çok önemlidir. Kongrenin açılmasıyla birlikte hazirun sayısı net bir şekilde belirlenmelidir. Daha sonra da katılım sayısı ara ara bildirilmelidir. Çünkü oy verecek üyelerin salonda olması, lehte ve aleyhte konuşulanları dinleyip durumu kavradıktan sonra karar vermeleri gerekir. Bundan amaç her şeyden habersiz, son anda bindirilmiş kıtalar halinde salona gelecek olan üyelerin sonucu etkilemesine mani olmaktır. Onların karara iştiraki sağlıklı olmayacağından oy kullanmaları da sakıncalıdır. O kişiler kendi kararlarını değil örgüt kararını temsilen oy kullanacak olduklarından oylamaya katılmaları doğru değildir. Vaktinde geleceksin ve kongreyi takip ettikten sonra oyunu kullanacaksın. Yoksa önceden yayınlanan kitapçıklar da var. Onlar okunarak ya da internet üzerinden de bu oylama yapılabilirdi. Toplanmaktan amaç karşılıklı görüşler dinlendikten sonra sağlıklı karar vermek içindir. Ama ne yazık ki mali kongreler çoğunca böyle uzatılmakta, sıkılan, bezen, yorulan sağduyu sahibi üyeler gitmekte ve son anda salona getirilen bindirilmiş kıtalarla sonuç etkilenmektedir. Nitekim son konuşmacılardan bazıları kongreyi provoke etmiş, sonucu etkilemiştir. Başkan Burak Elmas neden ibra edilmedi? Kadınlara karşı sapkın tavırlar sergileyen IŞİD'in Günü neden yönetiminden atamadı? Burak Elmas seçim öncesi verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. Yönetimini de bir arada tutamadı. Galatasaray camiasını gereği gibi tanımayan ve bir zamanlar Fatih Terim'in avukatı olan, sonradan darıldıkları söylenen Rezan Epözdemir yönetimini aldı. Epözdemir'in yönetime girmesi hem de ikinci başkanlık alması manidardı. Yoksa Epözdemir, Terim'in yönetimdeki radarı mıydı? Daha sonra Başkan Elmas, Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'yü yönetimden istifaya neden mecbur etti? Acaba Elmas-Terim beraberliği kerhen yapılmış bir seçim kazanma manevrası olarak mı algılanmalıydı? Bunlar hiçbir zaman netlik kazanmadı. Ayrıca Başkan Elmas'ın göreve getirdiği kişilerin gereksiz şekilde istihdamı, isimlerin isabetsizliği, daha önceleri iki eski başkanın yaptığı gibi Terim'i kapının önüne koyması, bu para darlığında yabancı futbol adamlarını kulübe başkan danışmanı olarak sokması, süresi geçmiş bir davayı gündeme alarak camia içinde huzursuzluk yaratacak sicil kurulu başkanının ihraç kararında tarafsız olması gereken başkanın gördüğü lüzum üzerine tavır koyarak camia içinde infial yaratması şart mıydı? Sakıt ve sabık başkan Burak Elmas, acaba sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş üzerinden hasım Galatasaraylılarla al kellesini ibra edelim seni pazarlığı yapmış mıydı? Bardağı taşıran ve ibrasızlığa sebep olan son damlanın da kadınlara karşı hakaretamiz tweetleri bulunan IŞİD'in Günü şiddetle koruyup yönetiminden kovmamasıydı. Burak Elmas, kadınların bu kadar haklı protestosuna maruz kalan ve camianın dengesini bozan IŞİD'in Günü çoktan yönetiminden atmış olmalıydı. Kongrede yaptığım camiayı kucaklayıcı konuşmamda kadınlarımızın uğradığı yakışıksız durumdan dolayı onların gönüllerini almak için sarf ettiğim sözcükler de kırgın gönüllere elbette yetmedi. Burak Elmas ve yönetimi ibra olmadı. Ancak camiada adet haline gelen ibrasızlık illeti ne yazık ki camiayı her geçen gün daha da fazla bölüyor. Seçilen başkan ve yönetimine sahip çıkılmaması ve 6 ay içinde ibra edilmemesi insan onuruna da Galatasaraylılık örf ve adetine de o köklü camianın dayanışma ruhuna da hiç mi hiç yakışmıyor. Kongredeki konuşmamda savunduğum nokta Galatasaray sağduyusunun ve ilkelerinin devreye girmesiydi. Galatasaray'ın camia içinde barış görüş olmasıydı. Kırgınlıklarla kol kola yaşanamazdı. Bu da ancak ibrasızlık gibi bedene yapışan illetten kurtulmakla mümkün olurdu. İbrasızlık, kaynaşmak isteyen camiayı bir kez daha bölmekten öte bir şey değildi. Herkesin de görevi bireysel hatalarla ve de hasmane tutumlarla 6 aylık bir yönetimin devrilmesini önlemek olmalıydı. Seçilmiş yönetimi 3 gün sonra seçildiği orandan çok daha düşük bir orandaki oy ile ibra etmemenin manası sen git yerine ben geleyim demekten öte bir şey değildi. Galatasaray'da önlenemez bir şekilde sürdürülen menfaate dayalı koltuk kapma yarışı var. liseliler, lisesizler, şimdi bir de iktidara talip Fatih Terim taraftarları var. Bu tür senaryoların Galatasaray'a bir fayda sağlamayacağı kesindir. Tam tersine fayda değil zarar verir. Çünkü bu idari ibrazsızlık 3. kezdir Galatasaray'ın kullandığı seçim malzemesi olarak gözlenmektedir. Nitekim ayak oyunları ile ibrazsızlık Galatasaray tarihi üzerine 7 ciltlik kitap yazmış olan benim gibi bir Galatasaraylıyı ve diğer sağduyu sahibi Galatasaraylıları fazlasıyla üzmektedir. Bugüne kadar ibra edilmeyen 3 dönemin 150 kişilik yönetim kadroları camiaya kırgındır. Onlara oy veren binlerce kişiyi de kırgınlar listesine eklediğinizde camianın yarısının birbirine kırgın olduğu ortaya çıkar. Buna Fatih Terim taraftarlarının sosyal medya üzerinden kulübe yaptığı baskı ve provokasyon, genel kurulda yapılan gereksiz terimcilikte sağduyu sahibi engin deneyim ve kültüre sahip Galatasaraylıları fazlasıyla rahatsız etmektedir. Galatasaray'ı bölmek isteyenlere bu köklü camia izin vermemelidir. Yapılanlar ve kimlerin neleri ne için yaptığı, Galatasaray'ı kimlerin ele geçirmek istediği açık seçik bellidir. Fatih Terim maaşlı bir elemandır. Gel dersin gelir, git dersin gider. Seçimlerde ve İbra kongrelerinde bu kadar etkili olması bir nevi örgütlenmenin sonucudur. Galatasaray bir kişinin yücelttiği bir camia değildir. Galatasaray'ın geride bıraktığı yıllarda kimseyle kıyaslanmayacak değerler ve saygın isimler vardır. Galatasaray için kupalardan daha önemli olan asalet ve saygınlıktır. Saygın Galatasaray camiası içindeki habis uğurları temizlemeli ve sıradanlaşmaya asla müsaade etmemelidir. Seçilmiş bir yönetimin 6 ay içinde devrilmesinin sebebi yönetimi ele geçirmek için bekleyen kişilerin bireysel dürtüleri sonucudur. Oysa ibra oylaması yıpratma politikası üzerine değil, somut deliller üzerine yapılmalıdır. Bütün iddialar içinde hanımefendilere yapılan hakaretamiz sözlerin sahibini cezalandırmak tek doğru bir davranış olacakken, Başkan Burak Elmas'ın o kişiyi sahiplenmesi de affedilir bir durum değildir. Şimdi burada başka bir soru daha geliyor gündeme. Acaba Başkan Burak Elmas da Galatasaraylıların sinir uçlarıyla oynayarak bu reaksiyonu IŞİD'in gün üzerinden alıp ibra edilmemek mi istemiştir? Çünkü yönetim masasında IŞİD'in gün yoktu. Keza kongrede Fatih Terim de yoktu. Neden acaba? Bu mali kongreden çıkan sonuç şudur. Kalite Galatasaray dünde kaldı. Bugün büyüğüne ve kıdeme saygısını yitirmiş divan başkanının basiretsiz yönetimi sonucu sağduyudan uzak, kavgalı, gürültülü bir takım güç odaklarının baskısında kalarak örf ve adetinden uzak iktidar peşinde koşanların oluşturduğu yeni bir Galatasaray doğmaktadır. Sağduyu sahibi Galatasaray buna mani olmalıdır. Sicil kurulu başkanı kulüpten ihraç edilir. Ne yazık ki Galatasaray etik değerlerini, örfünü, adetini, dayanışmasını kaybetmiş, iktidar uğruna kendi kardeşlerini harcama noktasına gelerek okulundan aldığı feyzi unutup menfaat uğruna örgütlenmiş bir görüntü çizmekte ve ülke futbolunun çoban yıldızı Galatasaray değerlerinden uzaklaşarak sıradanlaşmaktadır. Olay son derece üzücüdür. İki liseli önceki ve sonraki sicil kurulu başkanının koltuk savaşı, 139 gencin üyelik sürecindeki hatalar yüzünden abartılarak sürmüş, sonuçta iki liseli ağabeyden biri bir kongrede kulüpten ihraç edilmiştir. Bu utanç verici bir hizipleşmedir. Koltuk kavgasında ne yazık ki masum liseli gençler kullanılmış, liseli ağabeyler de birlik beraberliği bozan bir görüntü sergileyerek Galatasaray'ın toplum üzerindeki sevgi, saygı ve dayanışma imajını sarsmıştır. Kimsenin buna hakkı yoktur. Çünkü olay incir çekirdeğini doldurmayan bir hata sonucu gündeme gelen konudur. 139 gencin Galatasaray Kulübü'ne üyelik forumunda referans imzaları tartışma konusu olmuş ve kolayca tatlıya bağlanacak bir olay, iki liseli sicil kurulu başkanının menfaat güden koltuk kavgası yüzünden ihraca kadar gitmiştir. Gençlere örnek olması gereken liseli ağabeyler, gençleri kullanarak ne yazık ki gündem işgal etmişler. Amaç Galatasaray liseleri gençleri korumaktan çok uzaktır. bunun getirdiği sonuçlar da çok vahimdir. Biz başarısız olanı 6 ayda yollarız, gerekirse ihraç da ederiz demek akıl değil, hesap ve ikbal meselesidir. Koltuk peşinde koşmak. 8 ay önce 1541 oyla seçip bugün 644 ibrasızlık oyuyla başkan göndermek bir ilerleme değil, tam tersine 8 ay öncesine dönmektir. Galatasaray'ın kaybetmeye ve geriye dönmeye zamanı yoktur. Bakın, Süper Lig'de Galatasaray'ın önünde daha çok kritik maçlar vardır. Galatasaray düşme hattındadır. Bu ibrasızlık sonrası Domenech Torenk istifa eder giderse ne olur? İbra edilmemiş başkan yeni hoca alamaz. Domenech'in yerine altyapıdan bir hoca gelir mi? Galatasaray çok daha kötü günler yaşar mı? Bugüne kadar benim ailem diyenler hırs ve intikam peşinde koşarken silkeledikleri kongreden sonra huzur içinde olurlar mı? Başkan Burak Elmas'a sesleniyorum. Başkan Burak Elmas şeffaf bir yönetim vaat etmişti. Cam gibi şeffaf ve temiz bir yönetim. Baktığında kendini göreceğin bir cam ayna. Ama bu camları çizecek tek şey de hiç şüphesiz Elmas'tı Sayın Başkan. Yaptığın hatalarla kendi ismini kendin çizdin Sayın Başkan. Şeffaf bir yönetim göstermedin. Hep gizli işler yaptın. Kapalı kapılar ardında anlaştın. Galatasaray değerlerini sarsarcasına Fatih Terim'le gelmen hoş değildi. Bir Galatasaray başkanı kendi gücüyle gelir koltuğa oturur. Terim'le gelirsen kongrede kürsülerden meydan okuyan, salonda kavga çıkartmaya yeltenen Terim avanesiyle gidersin o koltuktan. Kongre günü seni ve yönetimini her türlü hatana rağmen Galatasaray'ın bekası için korumaya çalıştım. Yaptığım konuşma sonrası aldığım alkışa teşekkür borçluyum. Lakin seni ibra etmek isteyenlere divan başkanı da çanak tutunca çabalarım yetmedi. Benden sonra mikrofona gelenlerden Galatasaray adabını aşan bir garip Adem, adımı kullanarak Osman Tamburacı diye diye kongrede estirdiğim iyimser havayı olumsuzluğa çevirdi ve Hazirun'u ibrasızlığa yöneltti. Bu düpedüz Burak Elmas yönetimini ibra etmeme provokasyonuydu. Yaptıranı da belliydi. Sonrasında göz göre göre yapılan bu ibrasızlık operasyonuna Divan Kurulu Başkanı sevgili kardeşim Metin Aslan da çanak tuttu. Şimdi söyleyeceklerim de Divan Kurulu Başkanı Metin Aslan'a. Sen ol, bir büyüğüne, hele hele liseli ağabeyine karşı daha terbiyeli ol. Onun hakkını teslim et. Adı verilerek eleştirilen Osman Tamburacı ağabeyine cevap hakkı tanı. O dakikaya kadar bir başkalarına tanıdığın cevap hakkını Osman Tamburacı ağabeyine de tanımış olman gerekti. İbrasızlığa giden salon cengaverlerinin destekçisi olma. Sen sevgili ufağım Metin Aslan, nasıl oluyor da az önce alkışlarla kürsüden yolladığın ağabeyini salondan atma eylemine giriyorsun? Unutma ki divan başkanlığın bir günlük. Bir günlük beyliğinin ertesi günleri de var. Sonraları da var. Asaletini ve adaletini devam ettirmek istiyorsan, kendine saygı duyulmasını istiyorsan, Galatasaray'dan aldığın terbiyeyi takın ve büyüğüne bu şekilde bir daha davranma. Ayıp ettin. İbrasızlığa çanak tuttun. Kongreyi provoke eden konuşmacılar sayende amaçlarına ulaştılar. Sen ortalığı yatıştıracak olan ağabeyine konuşma izni vermedin. Ortalık karıştı. Unutma, bu vebali ömür boyu boynunda taşıyacaksın. Gün ola harman ola. İstersen videomu bir kez daha izle. Sözümün sonunda bana yaptığın iltifatı bir kez daha hatırla ve neden bana söz hakkı vermediğini, daha da ileri giderek beni salondan attığını kendine arz et küçüğüm. Evet, farklı zamanlarda da olsa havasını soluduğumuz Galatasaray bir aslan yuvasıdır. Sayın Divan Başkanım aslan. Bir aslan abinin senin masanın önüne kadar gelip aslan kardeşinden söz istediyse vereceksin ona. Sen makamın otoritesini ve ağırlığını korumak isterken o koltuktaki en büyük görevin olan adalet kantarını elden kaçırmayacaksın. Bir kendini bilmezin ağabeyinin adını kullanarak sataşmasına cevap vermeme müsaade edeceksin. Etmedin ve daha çirkin boyutlara giderek bir medya mensubu olan ağabeyini, Aslan ağabeyini salondan attırmak için genel kurulda oylama yaptım. Çok ayıp ettin. Sana ağzımdan en ufak bir hakaret sözcüğü ve isyankar bir cümle çıkmadı. Bak Aslan kardeşim, sen ister konuştur, ister konuşturma. Kalem bende, kelam bende. Elbet bir günlük saltanatın bittiğinde doğru yapmadığını anlarsın sen de. Sana bundan sonraki divan heyeti başkanlığında başarılar diliyorum Sayın Aslan. Umarım provokatörlere yaranmak için sözleşmeli divan başkanı olarak abini dışarı attırdığın o kongreden sonra bir başka kongrede daha zor anlar yaşamazsın. Galatasaraylılara da hala geçmiş olsun demiyorum. Çünkü 30 Nisan'da bir seçim daha var. Kurtuluş ümitleri daha bitmedi. Kimler aday olacak? Kimler olmalı? Konsensüs olur mu? Biraz daha beklemek gerek. Fatih Terim aday olacak mı? Bu soruya soruyla cevap vereceğim. Galatasaray'dan almaya alışmış kişiler vermeye gelirler mi? Bu seçim Galatasaray'ın okula dayalı son seçimi olabilir. Şartlar değişiyor. Kulüpler yasası çıkmak üzere. Banka borçları kapıya dayandı. Temmuz'da 470 milyon TL banka ödemesi var. Kanun sonrası Ziraat Bankası kulüplere el koyarsa kimse şaşmasın. Sonra da kulüpler satılabilir. O zaman Galatasaray liseliler acaba konuşacak bir mevzu bulabilecekler mi? Dünya markası Galatasaray kavga ortamında eridi. Umarım vakit daha geçmeden ve de imkanlar tükenmeden akıllar başa gelir. Sevgiyle kalın hepiniz.
HDI Sigorta spor gündemini sundu.